Değerli katılımcılar, daha şu an hala girişler devam ediyor. Bir 3 dakikalık gecikmeyle başlıyor olacağız. Teşekkürler.
Duyuluyor değil mi sesim Özgür?
Sesiniz geliyor Müsbey. İki geçiyor.
Görüntü de var.
Evet var.
Tamam.
İsterseniz başlayabiliriz. Katılımcılar geliyor ama ilk başta en azından ilk noktalarımızı geçelim isterseniz.
Ya istersen bir 6'yı 5 geçe başlat. Yani söyle
Tamam.
de ki 2 dakika daha bekleyip başlayalım de.
Tamam. 2 dakika o zaman bekliyor. Şu an platformda zaten herkes duyuyor Müsbey.
Öyle mi? Tamam. Yani o şekilde yapalım. Olur mu?
5 geçe başlıyoruz o zaman.
Evet.
Teşekkürler. Evet, saat 6'yı 5 geçiyor. Artık başlayabiliriz. Merhabalar. Alkolik 2. çeyrek 2025 sunumuna katıldıkları için tüm katılımcılara teşekkür ederim. Bugün gerçekleşmekte olan webinarda Alarko Topluluk İcra Kurulu Başkanımız Sayın Ümit Nur Yıldız, Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanımız Sayın Alparslan Serpen ve Yatırım İlişkileri Direktörü olarak ben Özgür Kalyoncu ve benimle beraber yatırım ilişkileri uzman yardımcımız Damla Özer sizlere sunumu gerçekleştiriyor olacağız. Bugünkü webinar ikinci çeyrek sonuçlarını değerlendirmek üzere yapılmaktadır. Webinar sunumu internet sitemizde tüm paydaşların erişimine açıktır. Webinarın kaydı toplantı sonrasında yine internet sitemizde paylaşılıyor olacaktır. Toplantı başlamadan hatırlatmak isterim ki bu toplantıda ileriye yönelik ifadeler kullanılabilir. Bu ifadeler bugünkü perspektiften değerlendirme suretiyle gerçekleştirilmiş olup değişmesi mümkündür. Bu sunumda kullanılan bütün veriler kombine rakamları içermektedir. Bu kapsamda bütün ortaklıklarda Alarko Holding'in sahiplik oranında ve eliminasyon öncesi rakamlar verilmektedir. İlave olarak aksi belirtilmedikçe tüm veriler TMS 29 standartları uygulanmış ve TL bazında verilmiştir. Yuvarlama hataları bulunabilir. Sunum sonrasının sonunda soru ve cevap bölümümüz olacaktır. Burada el kaldırarak veya platform üzerinden yazılı mesajlarınızı, sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. İlk önce genel bir değerlendirme ile başlıyor olacağım. Yılın başından bugüne ülkemiz ekonomisinin istikrar arayışında kararlı adımların atıldığını görüyoruz. Enflasyonla mücadele politikalarının etkilerinin hissedilmeye başlandığı veya hissedildiği bir dönem oldu. Para politikasındaki sıkı duruşun devam etmesiyle birlikte piyasa mekanizmaları ile uygulama arasında daha sağlıklı bir denge kuruldu. Kredi erişimin zorlaştığı bu finansal ortama rağmen Alarko Holding olarak güçlü nakit yönetimi ve mali disiplinimiz sayesinde tüm operasyonlarımızı etkin ve başarılı bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Bu noktadan sonra finansal sonuçlar hakkında bilgi veriyor. Akabinde ise sorularınızı alıyor olacağız. İlk başta gelirlerimizden başlarsak, 2025 yılının ikinci çeyreğinde kombine gelir 13 milyar TL'ye ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %3 oranında bir azalış kaydetmiştir. Geçmiş yıla nazaran daha düşük gerçekleşen bu gelirdeki gerilemenin temel nedenleri enerji segmentindeki elektrik fiyatlarında yaşanan artışın enflasyonun altında seyretmesi ve taahhüt iş kolundan elde edilen gelirin daha düşük olması sebebiyet vermiştir. Enerji üretim segmentinde kıyaslanabilir gelirdeki düşüşün ise başlıca nedeni ise geçmiş yıl gelirlerin endekslenme suretiyle günümüze taşınırken, yani reel hale getirirken, spot elektrik fiyatlarının aynı seviyede artış kaydedememesi kaynaklıdır. Yeni faaliyet gösterilen tarım sektörünün ise artan kapasite kullanımı ile birlikte yaşanan gelir artışı kombine cirodağı ise olumlu etkide bulunmuştur. Kombine favorimiz 2025 yılın ikinci çeyreğinde 2,1 milyar seviyesini gerçekleşirken FOVEP marjı %16 seviyesine ulaşmıştır. Bu dönemde topluluk olarak düşük borçluk oranı ve güçlü nakit pozisyonu ile sağlıklı bir bilanço yapımızı korumayı sürdürürken öz kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya özen gösterdik. İkinci çeyrekte TMS 29 uygulanmış. Konsolide net zararımız 3,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. TMS 29 uygulaması neticesinde öz kaynak kuvveti şirketlerin kaydettiği net parasal pozisyon kaybı kapsamında öz kaynak yoluyla değerlenen yatırımlarımız ki bunlar ortaklık olarak yönettiğimiz elektrik dağıtım ve elektrik üretim şirketlerimizden sadece payımız ölçütünde ikinci çeyrekte 2,5 milyar TL'ye yakın bir net parasal pozisyon kaybı kaydedilmiştir. Bu da aslında konsolide net karımızın yüksek olmasının daha doğrusu artıya geçmesini sınırlamıştır. Bu rakam net parasal pozisyon kaybı 6 aylık süreçte ise yine payımızla 5,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Buna ilave olarak yılın ikinci çeyreğinde TL'nin değer kaybetmesiyle beraber kullanılan kredi ilişkin nakdi olmayan kur farkı gideri artmıştır. Bu kapsamda ikinci çeyrekte yaklaşık 1,9 milyar TL ve ilk 6 ayda ise 3,2 milyar TL nakit olmayan kur farkı gideri oluşmuştur ki bu giderler de net parasal pozisyon kayıpla beraber karımızın daha yüksek olmasını sınırlamıştır, engellemiştir. Elektrik üretimi iş kolumuza baktığımızda Alarko Holding'in toplam elektrik üretimi 2025 döneminde geçen sene aynı döneme kıyasla %14 oranında artış kaydetmiştir. Kıyaslanan döneme göre yukarı yönlü değişim Cenal tesisindeki üretimin artışından kaynaklanmıştır. İkinci çeyrek özellikle piyasadaki yenilenebilir enerji kaynaklarından barajlı hidrosantrallerin üretimindeki kapasite azlığı diğer enerji üretim kaynaklarına talebi arttırmıştır. Bu noktada Karabiga İthal Kömür Santralimizde üretim ünitelerinin birinde büyük bakım olmasına rağmen bu dönemde geçen sene kıyasla %15 oranında daha fazla üretim gerçekleştirmiştir. Elektrik üretiminden elde edilen gelire baktığımızda 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla %8 oranında daha az bir gelir elde ettik. İkinci çeyrek 2025'te ortalama elektrik fiyatı megawatt başı 2400 TL veya 62 dolar olarak gerçekleşirken geçen sene aynı dönemine göre %19 TL bazında %19'luk bir artış kaydetmiştir. Dolar bazında sabit kalmıştır. Yılın ilk yarısı için baktığımızda ise ortalama elektrik fiyatı 2410 TL ve 65 dolar gerçekleşmiştir. Elektrik üretim sonuçlarının çeyreksel karşılaştırması gelinin en büyük nedeni tekrardan belirtiyor olacağım. Spot elektrik fiyatı artışının enflasyondan daha düşük şekilde artmasıdır. Yine bu iş kolumuzda elde ettiğimiz FABÖK, geçen sene ikinci çeyreğine kıyasla %8 oranında daha az gerçekleşmiş olup 952 milyon TL'ye ulaşmıştır. Elektrik iş kolumuzda, üretim iş kolumuzda ikinci çeyrekte kombine net kar 4 milyar TL olurken özellikle öz kaynak kuvvetli olan şirketlerimizden Cenal'da yaklaşık 1 milyar, Alarko Enerji'de ise 240 milyon TL'lik bir net parasal pozisyon kaybı olduğunu ayrıca belirtmek isterim. Son olarak elektrik üretim iş kolumuzda kombine olarak yani ortaklıklardaki payımızla beraber net nakit seviyemiz 5 milyar TL'ye yakın sanmıştır. Elektrik dağıtım ve perakende iş segmentimize baktığımızda bu alanda elde ettiğimiz ciro ikinci çeyrekte 7 milyar TL'ye ulaşmıştır. Elektrik dağıtım ve perakende işimizdeki favörümüz 2025 ikinci çeyreğinde 1,2 milyar TL olarak gerçekleşmiş. Bu arada yine 1,8 milyar TL'lik de bir kombine kâra ulaşmış durumdayız. Burada daha evvel de belirttiğim üzere elektrik dağıtım iş kolunda net parasal pozisyon kaybımız ikinci çeyrekte sadece 4,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. İlave not olarak Haziran 2025 son itibariyle bu iş kolumuzdaki varlık tabanı büyüklüğümüz 29,4 milyar TL'ye ulaşmıştır. Arazi geliştirme iş kolundaki toplam portföy büyüklüğümüz 14 milyar TL'ye ulaştı. 30 Haziran 2025 itibariyle. Burada ikinci çeyrekte 90 milyon TL'lik bir gelir elde ederken favorimiz yine bu çeyrekte 166 milyon TL'ye ulaştı. Geçen sene aynı dönemde ise 36 milyon TL gibi bir favor elde etmiştik. Bu iş kolumuzda yılın ikinci çeyreğinde 58 milyon TL kârla elde etmeyi başardık. Sanayi ve ticaret iş koluna baktığımızda 2025'in ikinci çeyreğinde ki elde ettiğimiz ciro 861 milyon TL oldu. Geçen sene kıyaslanan bir döneme göre %14 oranında bir artış kaydedildi. Bu alandaki favörümüz 82 milyon TL'ye ulaştı. Turizm ise sezonun Nisan ortasına başlamasıyla beraber faaliyetlerimiz hız kazandı. Ve 2025'in yılın ikinci çeyreğinde 723 milyon TL'lik bir ciro elde edildi. Yine yılın ikinci çeyreğindeki favörümüz geçen seneden bir 30 milyon TL daha düşük olarak 114 milyon TL'ye ulaştı. Tarım işimize geldiğimizde yeni iş kolumuz 2025 yılın ikinci çeyreğinde 560 milyon TL gelir elde edildi. Fabrik alanına baktığımızda ise yılın ikinci çeyreğinde 11 milyon TL fabrik elde edilirken dönem sonunda 1,2 milyar net zarar elde edilmiştir. Burada ayrıca belirtmek lazım ki aslında tarım işinin krizlerden dolayı nakit olmayan kur farkı gideri yaklaşık olarak 1,5 milyar TL civarındaydı. Bu da net zararın oluşmasının aslında önemli bir etken oldu. Evet, bu noktada aslında artık soruları alabiliriz. Benim sunum şu an bitti. İlk başta önceliği el kaldıran katılımcılara vermek istiyorum. Eğer yoksa da soru cevap alanından, panelden gelen soruları cevaplıyor olacağız. Evet. İlk soru Azimut Portföy'den Alper Özdemir. Alper Bey merhabalar.
Merhaba, teşekkür ederim. Yani finansal verileri gördük ama ben özellikle tarım tarafındaki yani operasyonel tarafta gelişmeleri merak ediyorum açıkçası. Yani o tarafta özellikle işte üretim, verimlilik, satış kanalları yani başta demeyeyim de yani bir sene belki 1,5 sene öncesine göre yani planlarınıza göre nasıl ilerliyor? Yani iyi giden şeyler, kötü giden şeyler bize biraz daha hani color verebilirseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ederim.
Buna ben cevap vereyim öncelikli olarak. Tarım tarafında biliyorsunuz 4 segmentimiz var. En büyük olan Alsera. Anladığım kadarıyla sera tarafını özellikle soruyorsunuz. Şu anda yaklaşık 1200 dönüm bir net üretim alanına ulaştık. Asıl itibariyle de yıl sonunda 2000 dönüme ulaşmayı hedefliyoruz. O çerçevede de çalışmalarımız devam ediyor. Ancak gerek finansman koşulları gerekse de izinlerdeki gecikmeler nedeniyle bu 2000 dönümlük hedef 2026'nın ilk çeyreğine de kalabilir. Ancak bunun bitirmek üzere uğraşıyoruz. Eskişehir'de hemen hemen tüm izinlerimizi tamamladık. Operasyonel tarafa gelirsek asıl itibariyle bir tane tam yılı 1200 dönüm için konuşuyorum. Tamamlamış durumda değiliz. Ancak bizim operasyonel tarafta gördüğümüz en büyük zorluk ki şu anda ona da belirli önlemler alıyoruz. İşçilik maliyetlerindeki ciddi artış. İşçilik maliyetlerindeki ciddi artış doğal olarak bizim beklediğimiz EBITDA ya da FABÖK rakamlarına ulaşamamıza neden oldu. Ancak bunun yanı sıra gerek izinlerdeki gecikmeler ve seraların geç devreye girmesi, gerek havaların çok soğuk gitmesi nedeniyle sezonların kayması, bizim metrekare başına almayı hedeflediğimiz kilogramları yılın ilk 4 ayında sınırladı. Ancak 5. ve 6. aydan sonra bu eksiklikleri gidermeye başladık. 7. ve 8. aylar ise bütçelediğimiz kilogramların yaklaşık %10 üzerinde verim almaya başladık. Verimin yanında tabii burada önemli olan şeylerden bir tanesi de kalite. Özellikle son 6 ayda birinci kalite olan ürünlerimizin oranı %90'ların üzerine çıktı. 95'ler seviyelerine geldi. Bütçe seviyelerimize ciddi şekilde yaklaştık. Bundan sonraki dönemde de benzeri bir yaklaşım görmeyi hedefliyoruz. Burada biraz önce Özgür Bey'in de belirttiği gibi iki şey bizi çok ciddi şekilde etkiledi tarım tarafında. Bir tanesi Euro dolar paritesi. Çünkü finansmanın büyük bölümü euro kredilerden oluşuyor, yatırım kredilerinin ve doğal olarak yatırım kredilerinin Ana para kur farkları, ana paraları değerlendiği için bir Mart ayında 1.08 seviyelerinde olan parite 1.16-17'lere gittiği için bir anda üçüncü çeyreğe göre pardon birinci çeyreğe göre ikinci çeyrekte daha fazla bir kur farkı gideri yazmak durumunda kaldık tarım grubunda. Bunun üzerine tabii ki işçilik maliyetlerinde eklemek gerekiyor. O çerçevede aldığımız bazı önlemler var. Bunlar 2025'in son çeyreğinde ve 2026 yılının tamamında brüt kâr üzerinde ve tabii doğal olarak fabrik üzerinde ciddi bir etki yaratacak, pozitif etki yaratacak. Fakat biz şunu görüyoruz. Bu büyüklüğe ulaştığımız halde satış kanallarımızın çeşitliliği nedeniyle gerek satılan miktarda gerek satış fiyatlarında herhangi bir zorlukla karşılaşmıyoruz. Tam aksine büyüklüğümüzden kaynaklanan nedenlerle satış fiyatlarımızı normal fiyatların biraz daha üstünde belirleyebiliyoruz. Bu gerek sıfır pestisit üretim yapmaktan kaynaklanıyor. Gerekse de yılın tamamında üretim yapabilme kapasitesinden kaynaklanıyor. Yurt içi yurt dışı satış hedefimiz şu anda %50-50. Yani üretimimizin %50'sini yurt içine, %50'sini yurt dışına satmayı hedefliyoruz. Sezonsal olarak bu değişebiliyor. Özellikle kış aylarında %70, yurt dışı %30 yurt içi oluyor. Fakat şunu da atlamamamız lazım. Fiyatlar hep euro cinsinden belirleniyor. Her ne kadar Türk lirası satıyor gibi görünsek de yurt içinde bunlar euro cinsinden belirlenen fiyatlar üzerinden satılıyor. Bu nedenle zaten yatırım finansmanımızı da euro üzerinden yapmayı tercih etmiştik. Operasyonel anlamda avantajlarımızdan bir tanesi çok ciddi bir jeotermal su kaynağına sahibiz. Bu çerçevede de birçok seranın karşılaştığı ısıtma sorunları bizim için bir problem olmuyor. Kendi kuyularımızdan suyumuzu kullanıyoruz. Gerek sıcak su gerek soğuk su sorunumuz hemen hemen hiçbir seramızla yok. İşçilik tarafında herhangi bir problemimiz yok. Çünkü işçilerimizin tüm daha doğrusu gerekli ihtiyaçlarını zamanında ve uygun şekilde mevzuata uygun şekilde karşıladığımız için istenmeyen işçilik turnover'ı oldukça düşük. Ki tarım sektöründe bu pek de rastlanan şeylerden bir tanesi değil. Bu arada yeni seralarımız için de işçi yetiştiriyoruz. Tabii bu da ek bir maliyet getiriyor. Ancak doğal olarak bu işçilerin de en az 15-20 gün hands-on eğitim almaları gerekiyor. Bu seviyede 1200 dönümlük serayı birinci aşama gibi görür isek 2026 yılında biz burada beklediğimiz EBITDA'lara rahatlıkla ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. 2025'in ikinci yarısında da aynı şekilde fizibilitede olmasa bile bizleri tatmin edecek, yatırımcıları da tatmin edecek EBITDA'lara ulaşacağımızı düşünüyoruz. Tabii buradaki euro dolar paritesi bizim için çok çok önemli. Euro dolar paritesinin tekrar aşağıya inmesi bizim açımızdan olumlu bir gelişme olarak görülecektir. Euro TL paritesinde tabii yukarıya çıkması bir anlamda bizim gelirlerimize pozitif yansıyacaktır.
Yani Alper Bey, Ümit Bey ile olarak belki Kazakistan kısmında ben ekstra vurgulamak isterim. Kazakistan'da da biz ilk etapta 160 dönümlük serayı da faaliyete aldık. Herhalde Ekim ayında ilk hasatımızı yapıyor olacağız oradan. Sene sonuna kadar bir 260 dönümlük kısmı daha devreye alıyor olacağız. Yani 2026'ya girerken Kazakistan'da da 400 dönüm kadarlık bir alan aktif olarak yer alıyor olacak, değil mi Ülbe?
Evet doğru, pardon onu söylemeyi atladım. Kazakistan'da 400 dönümü yıl sonuna kadar bitiriyoruz. Satış kanalları orada özellikle üç taraftan yürüyor. Bunlardan bir tanesi bir danışman firma aracılığıyla satış kanallarını oluşturuyoruz. İkincisi kendi ekibimiz özellikle Kazakistan'ın iç pazarı ve Rusya pazarını kış ayları için özellikle taradılar ve belirli marketlerle şu anda imza aşamasına geldik. Direkt satışlar için. Bunun yanı sıra Japonya, Kore ve Dubai pazarlarını şu anda araştırıyoruz. Oradaki özellikle hava yolu ile bu ürünü gönderebilir miyiz ve gönderirsek buradaki EBITDA marjları ne olur? Bunları araştırıyoruz. Çünkü özellikle Kazakistan'a Dubai tarafından gelen ciddi yükler var. Uçakla gelen. Bu uçakların da bir kısmının boş döndüğünü biliyoruz. Bu boş dönen uçakları kullanarak buradan da bir avantaj elde edebileceğimizi düşünüyoruz. Önümüzdeki yılda bu 400 dönümün üzerine 800 dönüm daha Kazakistan'da sera yerini hazırladık. Altyapısı yapıldı. 800 dönümü de 2026 yılında yapıp devreye alacağız.
Alper, bu anlamda 2026 aslında iyi bir başlangıç olacak. Hani Ümit Bey bahsetti, birçok serayı biz parça parça devreye aldık. Gecikmeler de oldu. Ama öyle ya da böyle 2026'ya girerken yaklaşık 1650 dönümlük bir üretim faaliyet yürüten bir serayla başlıyor olacağız. Ki üzerine Ümit Bey'in bahsettiği o Kazakistan'daki ilave yatırım artı Eskişehir yatırımı da 2026'da muhtemelen geliyor olacak. Dolayısıyla 2026 oldukça significant büyük rakamda bir portföyle başladığımız ve bu portföyle tam yıl geçirebileceğimiz bir yıl olacak.
Evet, çok teşekkür ederim bu detaylı açıklamalar için. Tabii 2026'ya geldiğimizde yani hem üretim kapasitesi çok ciddi artmış olacak. Siz de yani learning curve'de çok daha ileride bir yerde olacaksınız. Şeyde bu Kazakistan'daki ihracat kısmı ilgimi çekti açıkçası sizin söyledikleriniz arasından. Orada bir iç pazar şeyi var mıydı acaba? Yani işte yüzde şu kadarını iç pazara satmak zorundasınız gibi bir şey var
Hayır,
mıydı, kısıtlama?
hiçbir kısıtlama yok. Yani bunun tamamen fiyata bağlı olarak gerek iç pazar gerek dış pazara satabiliriz. Bu arada şunu da belirteyim. Kazakistan'daki iç pazar da oldukça büyük bir iç pazar. Ve fiyatlar oldukça iyi. Maliyetler, işçilik maliyetleri özellikle Türkiye'den daha uygun. Oldukça uygun hatta. Ve fiyatta satış fiyatından bahsediyorum. Türkiye'ye göre daha yüksek özellikle kış aylarında. Bizim de zaten temelde üretimimiz kış aylarına denk gelecek. Ona göre planlamalar yapıyoruz. Yaz aylarında daha çok işte tohumdan fide yapma, temizlik, dezenfeksiyon bunları yapacağız. Ve o çerçevede de hem yurt içi hem yurt dışı satış yapacağız ama herhangi bir zorunluluğumuz yok.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Teşekkürler Ferbey. Sağ olun. Bir diğer soru strateji portföyden Mehmet Ali Güleç Bey'den gelecek. Mehmet Ali Bey sorunuzu sorabilirsiniz.
Merhaba Özgür Bey, sesim geliyor mu?
Sesiniz geliyor.
Benim biraz belki detay olacak sorularım olacak. Alper Bey zaten stratejik olarak güzel soruları sordu. Şimdi birincisi Öz kaynaklı değerlenen yatırımlarınızda eliminasyon öncesi biz 800 milyon TL'lik bir kar görüyoruz dipnotlarda. Bu 15 milyar TL'ye nasıl çıkıyor? Yani segment olarak baktığımızda burada yatırım gelirlerinden olduğu gözüküyor dipnotlarınızda. Ama o yatırım gelirlerinin hepsi de sonunda elimine oluyor. Yani bu 2 çeyreklik 15 milyar TL'lik karı biz baz alabilir miyiz, alamaz mıyız? Yani o zaman niye konuldu? Yani alamıyorsak. Bunu bir açıklayabilirsek ben çok sevinirim. İlk sorum bu olacak.
Tabii ki. Abbas Bey, burada siz yapmak ister misiniz?
Tabii ben de şöyle açayım aslında. Orada dediğim gibi eliminasyonla ilgili faktörler de var. Grup içi işlemler ama arka tarafta aslında bizim portföyümüzün ana lokomotif tarafındaki Alcan şirketlerinde yani elektrik dağıtım ve elektrik üretim kısmında zaten biz finansal gelirler giderler ve parasal kaybı arındırdığımızda yaklaşık 8 milyara yakın bir EBITDA rakamı görebiliyoruz. Dolayısıyla biz arka tarafta aslında işte parasal kayıplar olmadığı senaryolarda finansman kısımları devreye girmediğinde şirket kendi içerisinde yüksek bir kar potansiyelini barındırıyor. Özgür Bey'in bahsettiği kısım aslında buradaki kombine gösteriminden ve eliminasyon gösteriminden kaynaklanan bir husus. Tabii ki arka tarafta bu kadar büyük kar rakamını totalde üretmiyoruz denklem içerisinde. Ama yine de portföyün arka tarafındaki gerçek rakamlara baktığımızda buradaki parasal kayıp ve finansmanla ilgili benim de bahsettiği kur farkı gibi denklemleri ayırdığımızda biz çok yüksek kar rakamlarını gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla tarım yeni evrilen bir şey. Oradaki core business de şu anda pozitif rakamla üretmeye başladı. İleride daha da fazla olacak. Ama halihazırdaki meçhul şirketlerimizdeki core pozisyon karlılıkları oldukça yüksek seviyede. Buradaki yaklaşımda biz özellikle yatırımcılarımıza anlatmak ve aktarmak da istiyoruz her zaman için. Arka tarafta çalışan bir mekanizma var. Burası iyi bir kar üretiyor, iyi EBITDA üretiyor, iyi nakit üretiyor. Buradaki parasal kayıplar da totalde aslında bizim için bir zarar oluşturmuyor. Tam tersine vergi avantajından dolayı çok daha yüksek bir nakit üretimi sağlayabiliyoruz. Bu da holdingin ileriki dönemlerdeki yatırım gücünü ve nakit akışını daha da kuvvetlendiriyor olacak. Dolayısıyla arka çerçeveden baktığımızda resmin olumlu tarafı aslında bu. Rakamlar bazında haklısınız. 14, 15, 13 gibi rakamlarda farklı faktörler de var ama onlar hariç baktığımızda da biz çok rahat ilk sadece 6 aylık bir dönemde 8 milyara yakın bir rakamı sadece tek şirkette görebiliyoruz.
Mehmet Ali Bey, ben de bir şey ekleyeyim size sorunuza. Daha sonra diğer sorularınızı da alırız. Şimdi biliyorsunuz bizim en büyük yatırımlarımız bilançoya ve gelir tablosuna equity pickup olarak geliyor. Doğal olarak da şirketin büyüklüğü tam olarak görülemiyor. Gerek analistlerin gerek yatırımcıların en büyük eleştirilerinden biri buydu. Ve arkadaşlar da bu nedenle hep bugüne kadar kombine sonuçları verdiler sizlere. Bu kombine sonuçlarda verirken enflasyon muhasebesi öncesi çok büyük bir problem yoktu. Sonuç itibariyle karşılaştırılabilir şeylerle gidiyorduk. Fakat daha sonra gerek enflasyon muhasebesi gerek makroekonomideki bazı dengesizlikler, kur enflasyon makasının açılması, bu bilanço ve gelir tablosunu okumayı zorlaştırdı. O çerçevede arkadaşlar bu tür bir yönteme gittiler. Ben de size katılıyorum. Tabii ki orada bunu esas alarak herhangi bir yere herhangi bir sonuca varmamak gerekir. Burada önemli olan segment bazında baktığınızda bizim operasyonel olarak ne durumda olduğumuz. Gerek Cenal gerek Meram'a baktığınız zaman gerek üretim gerek dağıtım tarafında hala operasyonel olarak ciddi kârlar eden bir yapıdalar. Fakat enflasyon muhasebesi nedeniyle ciddi parasal kayıp da yazıyorlar. Parasal kayıp yazdıkları için de bu sezonsal olarak beklenmedik etkiler de yapabiliyor açıkçası. Bunu İşte biraz önce tarımda da anlatmaya çalıştım. Bir anda paritenin 3 ay içinde 1.08'lerden ya da 7'lerden 1.17'lere gelmesi parasal pardon kredilerin ana para değerlemesi nedeniyle yazmış olduğumuz nakdi olmayan kur farkı giderini bir anda yaklaşık 2 katına çıkarttı. Hatta daha fazlasına çıkarttı. O nedenle şey konusunda size hak veriyorum. Ancak bunu bir gösterim olarak görmenizi isterim.
Yani o
Benim sesim
parasal
gelmeye devam ediyor mu?
tabii geliyor. Buyurun.
Duyabiliyoruz.
Tamam, buyurun.
Buyurun.
Buyurun Alparslan Bey, siz devam edin.
Ben de şey söyleyeyim, ondan sonra size herhalde bir soru daha soracaksınız. Ya parasal kayıplara şöyle bakmak lazım. Özellikle elektrik dağıtım segmentinde uluslararası muhasebe standartı IFRIC uygulamasında aktif tarafta neredeyse hiç değerleme almıyoruz. Oradaki teknik öz kaynakları komple değerleyip neredeyse oradaki öz kaynak değerlemesinin tamamı kadar bir parasal kayıp oluşuyor. Ve bizim şirketimiz oldukça güçlü bilançolu bir şirket. Neredeyse sıfır leverage'de çalışan, eski karlılıktan dolayı yüksek öz kaynak biriktirmiş bir şirket ve buradaki rakam çok yüksek bir parasal kayba neden oluyor. Fakat bu rakam her çeyrek azalarak ilerliyor. Yani ikinci çeyrekteki rakam birinci çeyreğin neredeyse yarısı düzeylerine geliyor. Ve enflasyondaki düşüş devam ettikçe biz her çeyrek buradaki parasal kayıp etkisinin azalarak devam ettiğini gözlemliyor olacağız. Ve ne zaman enflasyon muhasebesi tümüyle kalktığı durumda da bu ilk 6 aylık periyodu kıyaslarken yaklaşık 10,5 milyar TL'lik sadece 2 tane enerji şirketindeki rakam ortaya geliyor olacak. Yani bugün enflasyon muhasebesi olmamış olsa diğer kısımlar birebir aynı raporlanıyor olacak. Çünkü oralarda enteresan düzeltmelerimiz yok. Ve siz üzerine 10,5 milyar TL sadece 6 aylık bazda ilave bir kar görüyor olacaksınız. Dolayısıyla arka tarafın çalıştığını bilmek önemli. Buradaki etkin de zaman içerisinde azalmaya başladığını, her çeyrekte daha da azaldığını ve zaman içerisinde sıfırlanabilmek de önemli. Yani buradaki enflasyon muhasebeyle işsiz kalktığında çok daha farklı bir bilançoyu özellikle öz kaynak kuvvetli şirketlerimizde çok rahat gözlemliyor olacağız.
Teşekkür ederim. Yani zaten şimdi diğer tarafta sizin Alcen'de ciddi bir nakitin olduğu ya da onun altındaki firmalarda belli. Çünkü size şu an 11 milyar TL'lik bir temettü avansı veya da ilişki gibi bir borç verme durumu var. Ve anladığım kadarıyla bu para da ara firmaların üzerinden gide gide tarımda bitiyor. Benim finansal tablolardan yorumladığım şey bu gibi gözüküyor ve buradan da siz ilk 2 çeyrek tamamen unuttum önümde açık değil 1,5 milyar TL'ye yakın bir vade farkı gideri söz konusu oluyor. Belki yani benim merak ettiğim şimdi orada siz tek sahip olmadığınız için bir ortağınız olduğu için bu paranın bir anda tarım öz kaynağı veya da başka bir firmanızın öz kaynağına dönüşme imkanı yok gibi yorumluyorum. Yani bu para nasıl bir şekilde tarıma öz kaynak olarak gidecek veya da size nakit olarak gelecek? Yani bu 11 milyar TL borç aslında tarımın bir borcu ama sizin elektrik tarafından da alacağınız olduğu için nette sıfırlıyor kendini gibi gözüküyor. Anlayabiliyorum ama 11 milyar TL'lik borç nasıl ortadan kalkacak ve neye evrilecek?
Evet, bir orada arada bir şirket daha var. Alarko Enerji. Alarko Enerji %100 Alarko şirketi. Dolayısıyla Alarko Tarım veya Alarko Holding veya diğer kontrol altındaki şirketlere sermaye veya farklı yollara para aktarırken buradaki denklem Alarko Enerji'den yürüyor. Dolayısıyla orada bir ortaklık yapısı söz konusu değil. Alarko Enerji istediği şirkete sermaye olarak da farklı şekillerde de Alarko
Yok
şirketlerine
katılıyorum.
veriyor oluyor.
Sadece
Mehmet
dipnotlarda
Ali Bey, ben size
Alcen'den gözüktüğü
söyleyeyim.
için yani o borç
Temettü avansı olarak Alcen'den temettü avansı olarak bu nakit Alarko Enerji'ye ve ortağın ilgili şirketine gidiyor.
yani
Temettü avansı.
oradan da
Oradan
tamamen
da
yine
borç olarak veya sermaye olarak ilgili yerlere veriyoruz.
tamamdır. Yani
Tabii
buradaki
hemen sermaye
buyurun.
artırımlarını yapamadığımız için öncelikli olarak borç veriyoruz. Borç olduğu için de doğal olarak siz de o vade farklarını görüyorsunuz.
Anladım. Ya bunun sonunda tarıma öz kaynak olarak mı gitmesini
Tabii
beklememiz
ki.
lazım?
Tabii
Tamam.
ki.
Yani
Bir
bunun
kısmını.
sonu
Bir hepsinin değil, bir kısmının. Bir kısmı da Aser, Alyat gibi firmalarımıza gidiyor. Yaklaşık orada da çünkü 100 milyon dolarlık bir şu anda yatırımımız var. Gerek Alyat'ta gerek Alser'de yapmış olduğumuz işte venture capital, private equity, public equity yatırımlarımız var. Biz bu şekilde bir nakit yönetimi yapıyoruz. Buradaki amaç hep söylediğim gibi belirli bir miktarda tutabilmek öz kaynak contribution'ını ve olabildiğince kredi maliyetlerini optimize edebilmek. Şunu da atlamayalım. Gerçekten şu anda siz benden daha iyi biliyorsunuz. Piyasada ciddi bir kredi ya da finansman bulma zorluğu var. Daha doğrusu ulaşma zorluğu var. Bu artık bizim gibi büyük şirketlere bile ulaşmış vaziyette. Umuyorum önümüzdeki dönemde bazı geri adımlar atılacaktır bu sıkılaştırmadan ve piyasa biraz daha ferahlayacaktır. O nedenle doğal olarak kredileri hemen kapatalım ve bir kısmını daha rol etmeyelim gibi bir düşüncemiz de olmuyor. Tabii doğal olarak bunu yapmadığımız için de öz kaynak miktarımız o şirketlerde o kadar yüksek hale gelemiyor.
Anladım. Ben diğer katılımcıdan daha da vaktimi çalmamak açısından son sorumu birleştirerek hepsini sorayım. Sonra müsaadenizi isteyin, teşekkür edeyim. Ya şimdi 9,9 milyar TL'lik tarımın net borcu var. Ama burada ciddi yatırımlar da geliyor. Yani bazıları çok belki 1200 dönümlük arazinin bile ya da seranın bile tüm yıl verimli çalıştığını söyleyemeyebiliriz belki dediklerimizden. Yani bu 9,9 milyar TL'nin ne kadarı 2026 yılındaki o 1200 dönümlük kısma denk gelir. Yani çünkü en azından kendine ait o 1200 dönüm borcunu rahatlıkla ödeyebiliyor mu bu senaryoda, bu senenin senaryosunda bile? Ve sizin için 2026 yılı iyi bir fabrik marjı nedir? Yani dediniz ya iyi yerlere gelecek. Onun için bir aralık verebiliyor musunuz? Yani şu ana kadarki yaptığınız yatırımlar sustainable mı yoksa kurun iyi gitmesi mi gerekiyor? İşçilik maliyetleri düşmesi mi gerekiyor? Oraya varmaya çalışıyorum aslında.
Anlıyorum, anlıyorum. Ben size şöyle söyleyeyim. Bu 9,9 milyar TL toplam borçtur. Bunun içinde Palmira için yani gübre işi için almış olduğumuz kredi de var.
Gıda tarafı var.
Gıda tarafı var. Aynı şekilde gerçi çok küçük ama tohum tarafı ile ilgili bazı şeyler var. Ama büyük kısmı Alsera içindir. Fakat bunun içinde yine şunu da belirteyim. Bu 9,9 milyar TL 1200 dönüm için yapılmış bir harcama değil. Bunun içinde alınmış olan, şu ana kadar alınmış olan 3 milyon, 3,5 milyon metrekare bir sera arazimiz var. Yaklaşık, şimdi tam rakamı hatırlamıyorum ama çok büyük miktarlarda alanları kapsayan jeotermal ruhsatlarımız var. Artı altyapı olarak açmış olduğumuz kuyularımız var. Henüz üzerine sera yapmadığımız ve fakat planladığımız yerlerde şu anda kuyular açıyoruz bir taraftan ve o kuyulardan elde edilen suya göre de kaç metrekare veya kaç dönüm sera yapacağımızı planlıyoruz. Bütün bunlar da bunun içinde. Yani bu 1200 metre, 1200 dönüm seranın maliyeti değil. Şöyle söyleyeyim size, bizim seralarda beklediğimiz geri dönüş süresi 5 ile 6 yıl arası. Buradan siz beklediğimiz EBITDA'yı çıkarabilirsiniz. Ama daha da önemlisi şunu söyleyeyim size. Konuşmamın başında da söyledim. Önemli olan bizim açımızdan sera başına EBITDA'lardır. Her bir serayı biz ayrı izliyoruz. 50 dönümde olsa, 150 dönümde olsa her bir serayı ayrı izliyoruz. Her bir seranın EBITDA'sını ayrı takip ediyoruz. Buradaki amacımız yarattığı nakitle ilgili kredinin faizini ve ana parasını ödeyebiliyor mu, ödeyemiyor mu? Bunu görmek. Şu ana kadar biz kredileri ödemek için bir öz kaynak kullanmadık. Ancak bu şu anlama gelmiyor, yanlış da anlaşılmasın. Vadesi gelen kredileri, ana para ve faizlerini kendisi ödüyor. Şu an için öyle bir durum yok. Ama 6. aydan itibaren artık 1200 dönüm sera'nın yarattığı EBITDA ile biz faizlerimizi ve kredi ana paralarımızı ödeyebilir konuma gelmeye başladık. Bu önemli bir gelişme.
Yani şartsız işçilik maliyetleri veya da
Bu işçilik
kurumsuz
maliyetlerine rağmen ki bu işçilik maliyetleri düşecek. Bakın, yılbaşında Türkiye'de işçilik maliyetleri yaklaşık 1000 dolarlardaydı. Şimdi 600 dolarlar seviyelerine düştü. Enflasyon nedeniyle, yani daha doğrusu devalüasyon nedeniyle diyelim. Yani bunun da etkisi var tabii ki. Yani 1000 dolarlardan 600 dolarlara düşmesinin de etkisi var. Şimdi buradaki en büyük maliyet kalemi işçilik. Bu maliyet kalemindeki yaptığınız her türlü tasarruf doğrudan EBITDA'nıza avantaj getiriyor. Ama benim söylediğim herhangi bir tasarrufu içermiyor şu an için. Bu tasarrufları biz 2025'in son çeyreğinde ve 2026 yılında göreceğiz işçilikte. Ancak şu anki haliyle bile EBITDA yaratıyor ve nakdini yaratabiliyor.
anladım. Ve çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
Ya ben bir önceki soruyla ilgili de tekrar netleştirmeyi de yapayım. Yani orada da kafa karışıklığı olmasın diye. Ya bizim joint venture şirketimiz, yani ortaklar tabi şirketimiz Alcen. Orada %50 %50 ortaklığımız var. Fakat Alarko Enerji dediğimiz şirket %100 Alarko şirketi. Dolayısıyla para bir şekilde Alarko Enerji'ye geldikten sonra paranın kullanım tasarrufu tümüyle Alarko'da. Orada para hem temettü yoluyla, yani benim bahsettiği gibi temettü avansı yoluyla da gelebiliyor. Dolayısıyla Alcen'e kadar evet joint venture %50 %50 ortağız. Alcen'den bir yukarıya Alarko Enerji AŞ'ye geldiğinde artık %100 Alarko tasarrufunda para
Yani
var.
Alparslan Bey, Alarko Enerji'nin Alcen'e herhangi bir faiz yükümlülüğü doğmuyor, temettü avansı olduğu için. Ama siz Alarko Enerji'den tarıma doğru giderken faiz yükü olacak şekilde borç veriyorsunuz. Doğru mu anladım?
Ama Alarko Enerji'nin üzerinde de bir faiz şeyi kalmıyor. Çünkü o faiz de yine Alarko Tarım'ın faizi oluyor.
Nihai kullanıcıda kalıyor aslında
Nihai
faiz.
kullanıcıda kalıyor her halükarda.
Bu holding de olabilir, tarım da olabilir, başka bir şirket de olabilir.
Anladım.
Ama temettü
Tamamdır.
ve temettü avansı yoluyla geldiğinde dediğiniz gibi sadece tek yönlü çalışıyor mekanizma.
Yani bu Mehmet Ali Bey, şöyle bir yanlış anlaşılma da olmasın. Yani biz illa sadece oradan temettü ve temettü avansı alıyoruz diye bir şey yok. Eğer nakit fazlası varsa biz onu oradan borç olarak da alabiliriz.
Fakat borç olarak aldığınızda deniz mekanizma çalışıyor. O durumda faiz de işlemeye
Evet,
başlıyor. Çok
bu
önemli.
faiz geliri yazıyor bu durumda Cenal. Mesela diyelim Alcem, pardon. Faiz geliri yazıyor. Biz faiz gideri yazıyoruz. Alarko Enerji olarak. Tarıma verdiğimizde faiz geliri alıyoruz. Burada sıfırlanıyor. Tarımınki de faiz gideri olarak o tarafta kalıyor.
Aynı KDV gibi aslında en son nihai kullanıcıda kalan bir faiz yükü var. Bu tarımsa tarımda kalıyor tabii ki en son faiz yükü. Ama parayı istediğimiz yere aktarmış oluyoruz.
Anladım. Çok teşekkürler. En azından temettü avansı olması iyiymiş. Teşekkür ederim.
Tabii ki temettü avansı kısmında zaten sıkıntı yok. Ama benim bahsettiğim gibi oradaki rakamdan daha fazla bir kaynak aktarmak istediğimizde o dönemde de normal faizler çalışıyor.
Ha,
Çok
net
sağ ol, sağ
hatlarımızda
ol.
bir sıkıntı yok.
Çok önemli bir. Platformdan gelen birkaç soru var. Bunları sunacağım. Bir soru daha belki paylaşılan sunumlar neden web siteden kaldırılıyor? Buna şey cevap olarak şöyle söyleyeyim. Aslında her dönem enflasyon muhasebesi uygulandığı için geçmiş yıllara, geçmiş çeyreklere yönelik sunumlar reel rakamları göstermeyeceği için biz de kaldırıyoruz. Her dönem endekslenmiş verilerle yeni sunumları koyuyor oluyoruz. Enflasyon muhasebesi bitene kadar bu şekilde devam ediyor olacak. Sunum için teşekkürler. Konsol ve kar zarar tablosunda ikinci çeyrekte 67 milyon TL zarar var. Nasıl oluşuyor? Biraz daha burada kur farkı, parasal kayıp hakkında bilgi verebilir misiniz? Şimdi kabaca şu şekilde anlatayım isterseniz. Ümit Bey, Alparslan, siz de ekleme yapmak isterseniz lütfen katılın. Konsolle tablo'da bildiğiniz üzere bizim ortaklığımız sadece öz kaynak yoluyla değerlenen yatırımlar EBITDA'nın altında geliyor. O vakitten dolayı aslında büyük şey hani gelirimiz o tarafta gözükmüyor. Bu tarafta baktığımızda özellikle segment olarak paylaşmam gerekirse ikinci çeyrekte sanayi ve ticaret 220 milyon TL bir kur farkı kaybı yaşamış. Asim 370 milyon ve tarımda 1,2 milyar TL'lik bir kur farkı gideri kaydetmiş durumda. Yine dediğim üzere öz kaynak yoluyla değerlenen yatırımlar tek kalemde geliyor. İkinci çeyrekte biraz rakamın düşük gelmesinin sebebi konsolide tabloda. MEDAŞ elektrik dağıtım tesisimizin, firmamızın 4,7 milyar TL net parasal pozisyon kaybı kaydetmesi ve General'ın ise 1 milyar TL gibi bir net parasal kaybı kaybetmesinden dolayı ve konsolide net zarar gözüküyor.
Belki bu vesileyle Özgür Bey, o kısmı tekrar vurgulamak iyi oldu bence de. Yani Alarko'nun holdingin konsolide sonuçlarına baktığımızda aslında burada hem Alcan şirketlerinde yani bizim elektrik dağıtım ve elektrik üretim segmentindeki şirketleri hem de Alarko Carrier'ı buradaki yapıda görmüyoruz. Bunlar konsolidasyona giren şirketler değil. Oradaki dört verinin içinde sadece net kar rakamında bunların equity pickup yoluyla gelen karşılıkları var. Dolayısıyla oradaki rakamlar, komi rakamlar oldukça farklı. Biz aslında Alcan şirketleri ve Alarko Carrier dışında diğer şirketlerin sonuçlarını konsolide kısmında gözlemliyoruz. Bu şirketler sadece net kar kısmında katkı sağlıyorlar. Dolayısıyla yukarıdaki hem ciro hem EBITDA havuç gibi rakamlarda onların etkisini gözlemleyemiyoruz. Net kar da geliyor olacak. Net kar kısmı da Özgür Bey vurguladı zaten.
Tam dediğiniz noktada Alparslan bir soru var. Onun da cevabını vermiş olalım. Enflasyon muhasebesi uygulanmasaydı 6 aylık konsolide kar ne olurdu? Kabaca 3,3 milyar konsolide zararımız var. Üstüne 10 milyar koyduğumuzda aslında 7 milyar yakın bir konsolide aslında pardon onun yarısını alacağız. 3,5 milyar yakın TL yakın bir konsolide karımız olurdu. Bu soruyu da ona cevaplamış olalım.
Yaklaşık.
Yaklaşık evet. Ümit Bey şey sorusu var. Alarko Havacılıkları ve Enerji Depolamındaki son gelişmeler nedir? Sorusu var. Bundan.
Alarko Havacılık'ta gelişmeler oldukça pozitif. İlk uçağın internal loading system'la dönüştürülmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar uçağın dönüşümünün tamamlanması. Biliyorsunuz burada A330-300 uçağını yolcu uçağından kargo uçağına dönüştürüyoruz. Ve EASA'dan da STC'yi almış olacağız. Ve böylece bundan sonra dünyada bu sistem ile conversion yapan ilk firma olacağız biz. O çerçevede de şimdiden de pazarlama faaliyetlerine de başladık. Havacılık sektöründe Alfor tanınan bir firma olmaya da başladı. Bu çerçevede bir Alman firmayla Şu anda görüşüyor. Alman kargo firmasıyla görüşüyoruz. Ve onların A340 uçaklarının MDCD dediğimiz sistemle dönüştürülmesine yönelik bazı görüşmeler yapıyoruz. Oldukça da olumlu gidiyor bu görüşmeler. Yaklaşık 6 uçaklık bir paket olma ihtimali var. Tabii olunca biz bunu KAP'ta açıklayacağız. Fakat henüz final görüşmeler yapılmadı. O nedenle biraz bekleyeceğiz bununla ilgili. Fakat oldukça ciddi bir ilgi var. Özellikle ILS'e, Internal Loading System'a. Çünkü var olan sistemden, yani şimdi yapılan Almanya'da yapılan EFW'nun yaptığı sistemden hem çok daha ucuz hem de çok daha kısa sürede yapılabilen bir işlem bu. Bu nedenle uçağın bir an önce devreye girmesini ve bekliyoruz ki uçağı demo uçağı olarak kullanacağız. Yani burada özellikle gerek kargo firmaları gerek havayolu firmalarına uçağın ne kadar hızlı bir şekilde doldurulup boşaltılabildiğini de göstermiş olacağız. Volüm kaybının olmadığını da göstermiş olacağız. Yani proof of concept'i de göstererek bir nevi pazarlama faaliyetine başlamış olacağız. Onun için önümüzdeki yıl, yani 2026 yılında ILS sistemi içinde ayrıca bir sipariş paketi alacağımızı düşünüyorum. Depolama tarafına geldiğimizde biliyorsunuz biz zaten şirketi %60 %40 Goşin'le kurduk. Gerekli başvuruları da Sanayi Bakanlığı'na yaptık. Şu anda HİT 30 çerçevesindeki teşvikleri bekliyoruz. O çerçevede bu yatırımın fizibilitesine bakacağız. Ama şu anda biz zaten Goşin'le birlikte kurmuş olduğumuz şirket aracılığıyla piyasada teklif de vermeye başladık. Yani bu yurt dışından getireceğimiz pilleri veya sistemleri diyelim, pilleri demeyelim, sistemleri burada hem yurt içinde hem de Avrupa'da özellikle Doğu Avrupa ve İtalya gibi ülkelerde satmak üzere bir çalışmaya da başladık. Dediğim gibi hatta birkaç teklif de vermiş durumdayız. Siparişler alınınca bunu da ayrıca yine bir açıklamayla belirteceğiz. Yani orada da bütün beklentimiz asıl itibariyle HİT 30 çerçevesinde alacağımız teşvikler ve bu teşviklerin yapacağımız yatırıma getireceği pozitif katkı. O çerçevede karar vereceğiz yatırımın gidişatına.
Teşekkür ederim. Alparslan Bey, bu soruyu sizin için olabilir. Elektrik üretim ham maddesi kömür fiyatları PTF kar marjı fena gözükmüyor. Kömür fiyatlarının 100 dolar civarında gelmesi sizin avantajlı mı? Elektrik net kar artıcı olması açısından kömür fiyatlarının yükselmesi ve PTF'leri nasıl arttırmasını beklersiniz? Bizim karlılığımızı nasıl etki eder?
Evet, 100 dolar olması oldukça avantajlı. Bu bizim sene başında öngördüğümüz seviyelerin altında bir seviye. Dolayısıyla kömür fiyatları öngördüğümüzden daha iyi gidiyor diyebiliriz. Bu da karlılığımıza olumlu katkı sağlıyor olacak. Elektrik tarafında da beklediğimiz fiyatları gözlemliyoruz. Özellikle ikinci yarıdaki fiyatlar oldukça iyi noktalara geldi. Dolayısıyla biz hem elektrik fiyatının geldiği noktada hem de kömür fiyatının geldiği noktada önümüzdeki 4-5 aylık dönemi oldukça olumlu gözlemliyoruz. 2026 için şu anda biraz öngörüde bulmak için belki biraz erken. Fakat şu anki gaz fiyatı, elektrik fiyatı ve kömür fiyatı denklemine baktığımızda 2026 yılında iyi bir yıl olacağını düşünüyoruz. Fakat dediğiniz gibi şu anki resim her iki taraftan da oldukça olumlu seyrediyor. Biz beklentilerimiz üzerine bir performans göstermeye devam ediyoruz.
Teşekkür ederim. Bir soru Diğer borçlar kalemin altında olan 5,5 milyar TL neyle ilişkindir? Aslında bu soru cevaben daha evvel verildi bir kısım olarak. Bu temettü avansı ile ilgili olarak alacağın olan bir borçla ilişkili bir kalemdir. Karşı para işlemi. Yüksek karlılık var. Borç artıyor. Borcun ne kadar artmasını beklemekteyiz. Tarımda yatırım planlarımız ne kadardır? Müzik yıllarda. Lütfen buraya siz cevap verirsiniz.
Ben şöyle cevap vereyim. Bizim hatta bir soruyu da ben de gördüm. Bu 2028 yılında ile ilgili de bir soru var. Şimdi bizim bir hedefimiz var. Sonuç itibariyle Türkiye'de 5000 dönüm, Kazakistan'da 5000 dönüm bir sera yapma hedefimiz var. Fakat bu hedefe ulaşmak için ekonomik zorlukları veya makroekonomik zorlukları veya jeopolitik sorunları göz ardı edemeyiz. O çerçevede doğal olarak biz bu planları dinamik olarak izliyoruz, dinamik olarak da revize ediyoruz. Bizim için önemli olan bir an önce hedefe varmak değil, en karlı şekilde hedefe varmak. O nedenle belli yatırımları öteliyoruz, belli yatırımları öne çekiyoruz. Ve buradaki temel hedefimiz hedef ayarlarımızı tutturabilmek ve hatta üzerine geçebilmek. Yatırımları yaparken daha önce de söylediğim gibi biz %30, %70 equity loan la başlamıştık. Bunu olabildiğince 40-60'a getirmeye çalışıyoruz. Yani öz kaynağı artırmaya çalışıyoruz. Fakat bir taraftan da biraz önce söylediğim gibi finansmana ulaşım veya erişimin sıkılaşıp bollaşmasına göre de bu oranları değiştirebiliriz. Önümüzdeki dönemde eğer bir finansman koşullarında iyileşme olur ise biz burada daha fazla borçlanma yoluna da gidebiliriz. Burada bizim için önemli olan şunun iyi anlaşılması. Bilançodaki borçların yabancı para cinsinden olması nedeniyle oluşan kur farkı giderleri sonuç itibariyle non-cash giderler değil. Bizim için önemli olan burada gelir tablosuna gitmiş olan gerek faiz gideri rakamı gerekse de faiz giderine ilişkin kur farkı gideri rakamıdır. Bizim en öncelikle izlediğimiz şey bu. O nedenle körü körüne bir borçlanma gibi bir şey söz konusu değil. Böyle bir hedefimiz yok. Biz dikkatli bir şekilde borçlanmaya devam edeceğiz. Ve olabildiğince de optimum bir öz kaynak borç dengesini tutturacağız. Bizim zaten Alarko olarak en iyi olduğumuz alan nakdin ve finansmanın yönetimi. O çerçevede bizim için önemli olan şeye fokus alıyoruz. Yani her şeye rağmen yatırımı yapacağız, her şeye rağmen hedefi tutturacağız. Böyle bir hedefimiz yok. Aksine bizim için yani Alarko için, holding için en karlı ve hedeflediğimiz ayarları tutturabilecek yapıyı kurma niyetimiz var. O nedenle bu 2028 olmaz, 2030 olur, 2029 olur ama hedef değişmiyor. Sonuç itibariyle biz bu dönümleri gerek Türkiye'de gerek Kazakistan'da yapacağız. Ama söylediğim gibi bunu yapacağız diye de her türlü maliyete katlanacak gibi bir durumda söz konusu değil.
Teşekkür ederim Şey. Bir saati geçtik. Son bir soru sorayım ben platformdan. Sonrasında kapatıyorum isterseniz. Hisse geri alımla ilgili bir planınız var mı? Sermaye azaltımla ilgili hangi aşamadayız?
Evet Özgür, bunu da sen cevapla istersen.
Sermaye azaltımla ilgili aslında başvuru yaptık. STK'dan onayı bekliyoruz. Bunun dışında şu anda yönetim kurulunun almış olduğu tekrardan hisse geri alımıyla ilgili bir çalışma bulunmuyor. Kısaca bu şekilde söyleyebiliriz. Bir özel bir paylaşımımız olmak ister mi Ümit Bey, Alparslan Bey, yoksa kapatıyor olacağım?
Sanıyorum zaten son söylediğim şey oldukça açık. Yani biz holding olarak büyümeye devam edeceğiz. Gerek sektörel olarak çeşitlendirmeyi, gerek coğrafi olarak çeşitlendirmeyi hedefleyen stratejimiz aynı şekilde devam edecek. 4 milyar dolarlık NAV'ye ulaşma hedefimiz aynen devam ediyor. Buna çok rahatlıkla ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Yatırımlarımızda birincil önceliğimiz karlılık. Bu aynı şekilde devam edecek. Ve bizim için özellikle depolama ve havacılık 2026 yılında artık hasılat yaratan ve nakit yaratan bir hale gelmeye başlayacak. 2026 bu nedenle bizim için oldukça önemli bir yıl. Tarım tarafında da söylediğim gibi 1200 dönümü ilk kez 12 ay deneyimlemiş olacağız ve 12 ay boyunca sürekli bir üretim yapabilme kapasitesinin bize getirilerini de tam olarak görmüş olacağız. Onun için katılımcılara ben çok çok teşekkür ediyorum bugünkü ilgi için. Üçüncü çeyrek ve yıl sonunda da ben bütçelerimizi çok rahatlıkla yakalayabileceğimizi de düşünüyorum. Çok teşekkürler.
Teşekkürler. Tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. İyi günler.